أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta burada yoktuk biliyorsunuz. Hollanda ve Almanya'ya gitmiştik. Oradaki dostlarımızın çok selamları var ama esas benim söylemek istediğim şu, gerçekten onları çok dolu dolu ve kendilerini iyi yetiştirmiş olarak gördüm. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hepinize de hayırlı hizmetlerinize başarılar nasip eylesin. Bu dini çok iyi anlayıp yaşayanlardan olmamızı nasip eylesin. Şimdi bugünkü dersimiz işte zaruret faize gerekçe olabilir mi konusudur. Şimdi çok uzun asırlardır, yeni değil, uzun asırlardır İslam aleminde zaruret adı altında, yani ne yapalım artık mecbur kaldım falan gibi kelimeler adı altında haramlar, birçok haram helal kılınmıştır ki onların başında faiz gelir. Ve bu kitaplara kadar işlemiştir. Hatta şöyle denir. İşte Allah-u Teala faizi haram kıldı ama açıklamadı, kapalı bıraktı. İşte Ömer radıyallahu anh'a bir söz mal edilir. İşte Resulullah faizi bize tam açıklamadan vefat etti. Ama arkasından ribadan ve ribeden sakının, yani faizden ve faiz şüphesi olan şeylerden sakının ifadesi geçiyor. Şimdi Allah-u Teala faizle ilgili olarak çok net hükümler ortaya koyuyor. Diyor ki, Estağfirullah, Bakara suresi 275. ayette اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Faiz yiyenlerin duruşu şeytanın aklını çeldiği, yani şeytanın dokunarak aklını çeldiği kişinin duruşundan farklı değildir. Şeytanın aklını çeldiği kişiler ne yaparlar? Doğruyu ne yaparlar? Yanlış gösterirler, değil mi?
Veya yanlışı doğru.
Ya da yanlışı doğruyu yanlışı doğru gösterirler. Şeytan doğru yolun üstünde oturur. Hani Allah-u Teala ne demişti? Allah-u Teala ona kıyamete kadar yaşama hakkı tanıyınca لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ, onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Şimdi doğru yolun üstünde oturuyorsa ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَالْفِهِمْ وَعَنِ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَالِهِمْ, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara geleceğim. Onların çoğusunun sana karşı görevini yapmadığını göreceksin diyor. Yani şeytan doğru yolun üstünde oturacak. Doğru yolun üstünde oturuyorsa neyi kullanacak? Doğru yolda olanların kullandıklarını kullanacak. Mesela şimdi İslam'sa Allah'ın kitabını kullanacak. Sağdan girecek, soldan girecek, bir şeyler yapıp evirip çevirecek ve insanı Allah'ın yolundan uzaklaştıracak. Şimdi burada Allah-u Teala faiz yiyenlerle ilgili bunu söylüyor. Faiz yiyenler şeytanın aklını çelip sarstığı kişinin tavrından başka bir tavır göstermezler. Çünkü insanları sömürebilmek için bir takım şeytani oyunlar içerisine girerler. ذَٰلْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Bu şundan dolayı derler ki alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Halbuki Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Şimdi bakın burada öyle enteresan şeytani bir oyun var ki şu ayetin mealinde. Dikkat edin. Şimdi okuyacağım size, siz dikkat edin bakın. Diyanet mealinden okuyorum. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ne demek kalktığı gibi kalkarlar? Hiç şeytanın çarptığı kimseyi gördünüz mü şimdiye kadar? Gördünüz mü? Nasıl kalktığını biliyor musunuz? Bu ne? Tekabbut bir ağacı temelinden sarsmak demektir. Şeytanın sarstığı, doğru yolun üstünde oturuyor, önünden, arkasından, sağından, solundan gelip sarsıyor. Şeytanın çarptığı gibi, kimsenin kalktığı gibi kalkarlar ve birçok yerde de mezardan diye parantez içerisine konur. Ya ben ahirete gitmedim, şey yapmadım, bunun benim için ne anlamı var? Bakın, hemen bu ayetin mealinde başlayan çarpıklığı görüyorsunuz. Ondan sonra az önce ne okuduk şeyde? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Bu şundan dolayı. Derler ki alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir. Yani şimdi alım-satımda ne yapıyoruz? Suyu veriyorum, değil mi? Para verip su alıyorum. Bu nedir? İki ayrı malın değişimidir. Bunun peşin 10 liraysa bir ay vadeli 11 lira olabiliyor. Olur, normaldir. Çünkü su veriyorum, para alıyorum. Peki alım satımda da şeyde ne? Faizde para verip para alıyoruz. Bu nasıl iki malın değişimi ise o da iki malın değişimi. Ne fark eder? Bunun peşin fiyatı 10 lirayken onu 15 liraya sattığın zaman oluyor da 10 lirayı niye 15 liraya satmayacaksın? Güzel de hiç aynı suyu aynı suyla değiştiren tüccar gördünüz mü? İki suyu birbirine değiştirebilirsiniz. Ama biri diğerinden mutlaka farklı olmalıdır. Değil mi? Çünkü o fark karşılıklı talebi doğuracak. Şimdi burada siz 100 lira veriyorsunuz, karşılığında aynı paradan alıyorsunuz. Peki 100 lirayı mutlaka arada vade olması gerekiyor. Alışverişte vade olabilir ama vadesiz de olabilir. Hiç vadesiz faiz oluyor mu? Ben şimdi sana 100 lira vereyim, hemen bana 110 lira ver. Böyle bir şey var mı? İki şey arasındaki benzerliğe değil, farklılığa bakılır. Ama insanları kandırmak istiyorsanız, benzerliklere vurgu yapacaksınız. O öylece insanları aldatacaksınız. O da onu değişiyor falan. Farklı bakacaksınız kardeşim. Şimdi şurada erkekler oturuyor, burada hanımlar oturuyor. Erkeklerle hanımlar arasındaki benzer noktaları saymakla bitirebilir miyiz? Benzerlikten dolayı mı birisine erkek birisine kadın diyoruz? He? Farklılıktan dolayı diyoruz değil mi? Ya da şurada iki tane kız oturuyor. Tamam, kız olarak birbirlerine her şeyleriyle benziyorlar. Ama onları iki ayrı kişi yapan nedir? Benzerlikleri mi? Farklılıkları değil mi? Onun için Allah her insanı farklı yaratmıştır. Şimdi birbirine karıştırırsanız o zaman hayat diye bir şey kalmaz. İşte helalı haram, haramı helal yapanlar. Bu işte şeytan çarpması bu. Ne yapıyor? Ya çarpma kelimesi yanlış. Ben çarpma burada hemen etkilendim. Yani insan orada ister istemez etki. Şeytan çarpması değil. Şeytanın kandırması. Sarsması. Ya yani ne yapıyor? Ya o da ikisi. Ya kardeşim 10 lira alıp 15 lira 10 liralık malı 15 lira alıyorsun oluyordu. 10 lira verip 15 lira alsan niye olmasın? Ha, doğru ya. Bir an için. Güzel de kardeşim bak. Bunu ben şu anda peşin 10 lira satarım. Bir ay sonra bir ay vadeli 15 lira diyebilirim. Ama bir ay sonra o 15 liraya belki bunu alamayabilirim. Hatta aynı malı toptan alırsanız, alırsınız 5 liradan, vadeli alırsanız, şey yok, perakende alırsanız alırsınız 10 liradan. Paranın toplanı perakendesi var mı? Bu malı İstanbul'da alırsınız farklı, Hakkari'de alırsınız başka olur. Paranın İstanbul'u Hakkari'si var mı? Şimdi dolayısıyla hep böyle yaparlar. Ama şimdi bakın şu ayetin mealine konan yanlışlara bir bakın önce. Onun için yani şimdi tekrar vurgu yapıyorum. İnşallah, inşallah Cumhurbaşkanı Kur'an'a ve Kur'an'a uygun sünnete dönelim şeyin arkasında durur. Bunun üzerine gider. Asırlardır İslam aleminin içinde boğulduğu bu yanlışlar teker teker ortaya çıkarır. Ben şimdi bu Diyanet mealinden okuyorum ama siz hangi tefsirden okursanız okuyun. Hangi mealden okursanız okuyun. Diyanet'i okumamın sebebi halkın gözünde Diyanet işte bir kurumdur, şudur, budur falan. Ondan dolayı okuyorum. Diyor ki bak burada bak diyor ki bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Bakın birazcık düşünün. Alışverişte faiz gibidir. Neye faiz denir? Neye faiz denir Fatih?
Borçtan elde edilen gelire.
Fazla kısma denir değil mi? Evet. Peki alışverişten elde edilen kara alışveriş denir mi?
Denmez.
Yani peki alışverişi nasıl borçtan elde edilen gelir gibi düşünüyorsunuz? Bakın şuradan bak meali görüyor musunuz? Şeytan çarpması ayetin mealine yerleştirilmiş. Dikkat edin. Ve Müslümanlar düşünmüyorlar. Akıllarını kullanmıyorlar. Asırlardır böyle, yeni değil. Tekrar ediyorum. Hangi tefsire bakarsanız bakın. Yani benim baktığım, benim görmediğim doğru meal veren olabilir yani ona bir şey demiyorum. Bakın birisi işlem alışveriş, birisi sonuç faiz. Ya işlemle sonucu nasıl birbirine benzetiyoruz? Er-riba kardeşim, er-riba kelimesi işlem manası. El-bey kelimesi işlemse er-riba de işte o işlem olacak. Ne diyeceksin? Alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir diyeceksin ki o benzetme doğru olsun. Ondan sonra ne derler? Ve bugün bakın mezheplere gidin bakın. Dört mezhebin dördünde de bir tane faizi tanımlayan birisini bulamazsınız. Öyle faiz tanımı yaparlar ki o tanım kendilerini şey yapar, yalancı çıkar. E peki bunların yaptığı tanıma göre hareket edip de bir sonuca varmak mümkün mü? Abdullah hatırlıyor musun faizi nasıl tanımladıklarını? Ne diyorlar? Yani öyle bir tanımlar ki hiç kendi içinde uyum sağlanmaz yani.
Mezhebin tanımı farklı.
Evet. Ne bak istersen şuradan bir bul. Faiz tanımı
faiz illetleri var.
Yok tanım, faiz tanımını oradan bul okuyalım biraz sonra. Şimdi efendim faiz mücmelmiş. Mücmel. Mücmel ne demek? Fatih neye mücmel diyorlar? Yani ben kendi kelimeden benim anladığıma göre değil. Şurada İslam Ansiklopedisi'nden mi şey yapacağız?
Evet.
Ne kastediyor? Mücmelle neyi kastediyorlar? Yani objektif olsun bana göre değil yani.
Evet. Biliyorsunuz fıkıh usulü diye bir disiplin var. Ve bu bin yılı aşkın bir tarihi olan bir disiplin. Ve bunun amacı da Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ya da Muhammed Aleyhisselam'dan nakledilen sözleri tahlil etme, onları anlamaya çalışma. Yani en azından kitaplarda bu disiplinin amacı olarak bu yazılı. Diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri sonuç itibariyle şu an bizim elimizde bulunan şekliyle lafızlardan oluşuyor. Dolayısıyla biz bu lafızları anlamalıyız. Anlarken bir takım metotlar kullanmalıyız, bir takım taksimler yapmalıyız. Yani kelimelere, lafızlara, mesela ayette geçen bir kelime ya da Muhammed Aleyhisselam şöyle söyledi derken orada geçen bir kelime. Bunları çeşitli taksimlere tabi tutuyorlar. Mesela diyorlar ki bu lafızların bir kısmı çok açık, anlamı herkes tarafından bilinen, duyulduğunda evet bunun herkes zaten böyle olduğunu bilir şeklinde açık. Bazısı yani evet yine açık ama herkes için açık olmayabilir. Bazısı diyorlar ki kapalı, bazısı o kadar kapalı ki bunun anlamını bilmeye imkan yok gibi bir takım taksimler yapılmış. Bu taksimler içerisinde yani kelimelerin açıklık ve kapalılık açısından yapılan taksimler içerisinde mücmel lafız diye bir kavram var. Mücmel lafız ki fıkıh usulünde üzerinde çok konuşulan, çok tartışılan, ciltler dolusu kitapların, risalelerin yazıldığı bir kavram. Mücmel lafız. Şöyle tanımlıyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de yahut hadislerde ki tabii şunu da mutlaka söylemeliyiz. Fıkıh usulünden bahsediyorsak nas denildiğinde yani metin tahlile tabi tutulacak metin denildiğinde ayetler ve hadisler kastedilir. Mücmel lafız öyle bir kapalı lafızdır ki bu kelimeyi duyan kişi hiçbir şey anlayamaz. Peki nasıl anlam vereceğim? Mesela bir ayette bir kelime geçiyor. Ben bunu hiç bilmiyorum, anlamıyorum. Peki ben bunu nasıl anlamlandıracağım denildiğinde diyorlar ki bu öylesine bir kapalılık ifade eder ki bunu yine bu sözü söyleyen açıklamalı. Yani ayetse Allah açıklamalı. Yahut Allah-u Teala'nın açıklama görevi verdiği Muhammed Aleyhisselam açıklamalı diyorlar. Ve bununla ilgili bir takım örnekler veriyorlar. Şimdi mesela diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de es-salat ifadesi geçer. Nedir es-salat ifadesi? Nasıl anlam veriyoruz?
Namaz.
Namaz. Yani Türkler biliyor ama Araplar bunu bilmiyormuş mesela bakınız. diyorlar ki Kur'an'ın indiği dönemde es-salat ifadesiyle ilgili lafızlar, Kur'an'daki o lafızlar bizim şu an bildiğimiz anlamda kimse tarafından bilinmiyordu. Yani ayette es-salat, işte ikametü salat, namaz kılma ifadeleri geçtiğinde Araplar, muhataplar, ya biz namaz, salat kelimesini dua olarak biliriz ama işte öncesinde abdest alma, ondan sonra işte kıbleye dönüp...
İstersen onlara hiç girmeyelim de... Yani mücmele ne diyor? Doğru. Kısaca. Yani, çünkü o şey ona bir girdik mi hemen aklımıza başka şeyler gelir.
Oradan
riba geçiyor. Konu ondan. Şey yapar. Evet. Sadece riba evet. Konusunda. Yani mücmele ne demekti?
Yani, anlamı sadece
Allah tarafından.
Allah bilir. Tarafından ya da Muhammed Aleyhisselam açıklarsın.
Yok ona bildirirse bilecek. Yoksa o da bilemez.
Tabii. Mesela işte namaz işte Muhammed Aleyhisselam insanlara öğretti. Aksi takdirde insanlar namaz kılmayı öğrenemezlerdi. Onun için hep hani tartışmalarda... Kur'an diyorsunuz da sünneti dikkate almazsanız namaz bile kılamazsınız şeklindeki muhabbet hep buradan kaynaklanıyor. Yani Arapların namazı bilmediği. Aynı şekilde riba kelimesini de bilmedikleri.
Yani dünyada hiç kimse namaz kılmıyormuş. Allah-u Teala bilmiyor. Adem'den beri 5 vakit namaz var ama ya da Cebrail Aleyhisselam gelmiş işte bu senin ve senden önceki nebilerin namazıdır demiş.
Öyle
ya da abdest almış demiş ki bu senin benim ve benden önceki nebilerin aldığı abdest demiş. Yani bunu hiç kimse bilmiyor.
Evet.
İlk defa yani tarihten önceki devirler yerine Muhammed'den önceki devirler, sonraki devirler diye ayırmak lazım. Haşa.
Mesela aynı şekilde bugün konumuz olan riba kelimesi de mücmel bir lafız olarak kabul ediliyor. Yani diyorlar ki Kur'an-ı Kerim indiğinde er-riba kelimesiyle bizim bugün bildiğimiz anlamda bir faizi kimse bilmiyordu.
Yani yeryüzünde hiç kimse faizi bilmiyordu. Yani bunu...
Peki ne oldu? Nasıl öğrendik? Diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam bir takım sözleriyle bunu anlatmaya çalıştı.
ama anlatamadı.
Anlatmaya çalıştı diyorum. Bakınız burası önemli. Çünkü diyorlar ki mücmel lafız, yani kapalı lafız kısmen açıklanırsa müşkil lafza dönüşür. Ki o da fıkıh usulünde kapalı lafızlardan bir tanesidir. Yani yarı açık yarı kapalı bir lafız. Yani bir kısmını anlıyoruz ama anlamadığımız yerleri var. Muhammed Aleyhisselam bir takım rivayetler ki o işte belki konu edinilecek, işte altına altınla, gümüşü gümüşle, hurmayı hurmayla, işte buğdayı buğdayla, tuzu tuzla satarsanız işte şöyle yapın böyle yapın şeklindeki aslında faiz sistemi için çok önemli bir noktayı ifade eden bu lafız da Allah'ın açıklamadığı o dönemdeki Arapların, insanların da bilmediği faizi kısmen anlattı. Bakın kısmen diyorum, burası önemli. Çünkü biraz önce hani hocam söyledi ya, Ömer radıyallahu anh'a bir söz nispet ediyorlar. Ne demiş Ömer radıyallahu anh? Demiş ki, Kur'an'ın en son inen ayetlerinden bir tanesi riba ile ilgili, faizle ilgili ayettir. Muhammed Aleyhisselam bunu bize tam olarak açıklamadan vefat etmiştir. Dolayısıyla bize düşen bu ribadan ve buna benzer durumlardan, şüpheli şeylerden kaçmak. Şimdi diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam bunu açıklamadan vefat etti. Peki müşkil halde kaldı bu kelime. Yani bakın,
mücmel kaldı, müşkil de.
Müşkil diyorlar Muhammed Aleyhisselam vefat ettiğinde. Yani şöyle şunu tahayyül etmeliyiz. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Müslümanlar Kur'an'da geçen riba ile ilgili ayetlerin tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar hala. Peki ne oldu? Kim açıkladı? Diyorlar ki, bakın bunları söylerken aslında şunu da söyleyeyim size. Bu söylediğim şeylerin tamamını detaylı olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin elimdeki cildi 31. cilt mücmel maddesinde dediklerimin aynısını ve detaylı olarak bulabilirsiniz. Yani sistem bu şekilde.
İstersen sadece vakti ondan fazla şey yapmayalım çünkü asıl konuşacağımız çok şey var.
Ayrıca şeyde bugün bütün ilahiyat fakültelerinde okutulan fıkıh usulü kitaplarında da bu var. Deniliyor ki müçtehitler, yani fıkıh alimleri geldiler. Kur'an'da geçen Muhammed Aleyhisselam'ın da tam olarak açıklayamadan vefat ettiği bu konuyu fıkıh alimleri açıkladılar. Ve böylelikle bu mücmel lafız müfesser hale geldi. Yani ne demek? Artık hiçbir şüphe kalmayacak hocam. Hiçbir şüphe kalmayacak şekilde. Açıklandı, ortaya kondu deniliyor. İşte bunun örneği olarak hani biraz önce hocam dedi ya şeytani oyunlar. Şimdi zaruret algısı faizle ilgili şeytani bir oyun. Ayrıca bir tanım geliştirme faizle ilgili şeytani bir oyun. Niçin tanım geliştirme? Önce o lafzı mücmel kabul ediyorsunuz. Yani anlaşılamaz bir lafız kabul ediyorsunuz. Daha sonra Muhammed Aleyhisselam'ın bile tam olarak anlatamadığı insanların, yani bir takım insanların çıkıp kardeşim dininizde bu hüküm, bu ayet bu anlama gelir diyerek açıkladığı bir kelime olarak riba kelimesini mücmel lafzın bir örneği olarak klasik eserlerde görebilirsiniz.
Yani Allah faizi açıklamamış. Halbuki Allah-u Teala ne diyor? Haram kıldığı her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıkladığını söylüyor. O zaman Allah haşa yalan söylüyor öyleyse. Bizi kandırıyor. Yani böyle bir İslam uleması olur mu? Bak burada İslam Ansiklopedisinden okudu. Ben de size şeyden okudum. Evet Yahya, bir şey yap bakalım. Allah-u Teala haram kıldığı şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklıyorum, açıklamıyorum. İlgili yani ayeti oku.
Tek bir tane ayet söylerim bununla alakalı. Bu En'am suresi.
Zaten Allah-u Teala mufassal kitap diyor. Evet. Yani ayrıntılı açıklamaları olan bir kitap diyor.
6. sure En'am suresinin 119. ayeti. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَغَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram kıldıysa onu en ince ayrıntısına kadar tek tek açıklamıştır. İlla mazdurirtum ile, ama işte çok zor durumda kalırsanız ki biraz sonra ayrıntılarını göreceğiz. O hal hariç neyi haram kılmışsa onu size en ince ayrıntısına kadar açıklamıştır. Yani bak, açıklanmamış hiçbir şey yok.
Bak Allah haram kıldığı şeyi en ince ayrıntısına kadar açıklamıştır diyor. Faiz de öylesine bir haram ki faiz bak feillem tefelu feezenu bi harbi minallahi ve rasuli. Faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Resulü ile savaştığınızdan haberiniz olsun diyor.
Yani böyle diyecek.
Bu kadar ağır ifade başka bir yasak için geçmiyor.
Buna rağmen açıklamamış.
Buna rağmen ama. Allah açıklamamış olacak. Ya bu hem de ayrıntılı bir şekilde açıkladım evet. diyecek ve bunlar da İslam uleması olacak öyle mi? Şimdi şeytanın zihin karıştırmasına bakın. Peki Allahü Teala bakın sıradan herhangi bir adam. Dağdaki çobana gidin. Hayatta hiç mektep medrese görmemiş bir çobana gidin. Adamın paraya ihtiyacı var. Diyor ki ya elimde bir yağ var. Bunu diyor şimdi paraya ihtiyacım var. Bu yağı alır mısın diyor. Ya benim kaç liraya ihtiyacım var? 100 lira. Ben yağ almayayım. Al sana 100 lira. Bana daha sonra 110 lira verirsin desen. Çoban nedir? Ya kardeşim bu faiz değil mi ya? Bak dağdaş çoban biliyor ama ulema bilmiyor. Resulullah bilmiyor. Sanki dünyada şey faizi ilk defa. Peki madem bilinmiyordu da Resulullah niye veda hutbesinde cahiliye faizi kaldırılmıştır diyor. Cahiliye dönemi faizi. Cahiliye dönemi insanları biliyor ama Resulullah bilmiyor öyle mi? Onlardan Müslüman olanlar bilmiyor. Tabii öyle diyeceksin. Tabii öyle diyeceksin. Evet Abdullah faizi bizim ulema nasıl yani bu bizim kelimesini mecazen söylüyorum. Çünkü millet İslam uleması olarak kabul ettiği için diyorum. Evet. Nasıl tarif etmişler?
Hanefi mezhebinde Hidaye kitabı var.
El Hidaye.
Evet Merginani'nin yazdığı. Ondaki tanım faiz mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıklı fazlalıktır diyor.
Ne güzel anladınız değil mi? Bir daha oku.
Mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalık.
Bak hiç borç kelimesi geçiyor mu? Karşılıksız fazlalık. Mübadeleli akitlerde. Ne anladınız? Anlaşıldı mı bir şey? Bu anlaşılanmış. Bu anlaşılanmış. Tarif etmişler. Öyle demediler mi? Ulema gidermiş şeyi, şeydeki şey gizliliği gidermiş. Ne kadar güzel.
İlletleri de var tabii.
Peki Hanefi bu. Şafii? O da benzer şeyi söylüyor. Farklı bir şey söylediği yok.
İşte Şafilerden yani faizi şöyle tarif eder. Faiz belli malları akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden peşin veya bedellerden her ikisi yahut biri veresiye olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir.
Ne kadar açık değil mi? Bir daha oku. Bir daha oku.
Faiz belli malları akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden peşin veya bedellerden her birisi yahut biri veresiye olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir.
Yeter zaten o ikisi hepsini toparlıyor.
Evet bir tekerleme gibi bir şey.
Ne kadar değil mi? Bak Allah mücmel bırakmış, anlaşılmaz bırakmış bunlar anlatmışlar. Peki bakın şimdi ben size şey yapayım bak Allah ne diyor burada bak ayetten okuyacağım. Anlamadıysanız hemen anlamadım deyin. Hakikaten mücmel olduğunu görelim. Diyor ki bak. Ve in tubtum faizden vazgeçerseniz felekum ru'usu envalikum ana malınız sizindir. Ana malınız. Ben şimdi sana 100 lira verdim. Bana 110 lira vereceksin. Ben faizden vazgeçtiğim zaman o ana mal ne olur? 100 lira olur. O benimdir. Peki ticarette ana mal diye bir kavram var mı? Ben şimdi diyelim ki şimdi şunun içinde yağ var, bunun içinde süt var. İkisini değiştirdik. Burada bir faiz diye bir şey söz konusu olur mu? Ana mal hangisi? Hangisi ana mal? Ama ben şimdi tutar da birisine 100 lira verir, 110 lira istersem ana malın ne olduğu belli mi? İkisi birbirine eşit olacak ki, birisi diğerinden fazla verdiğim olacak ki, fazla istediğim kenarda kalsın ana mal olsun. Ondan sonra da bak bir şey söylüyor devamında diyor ki, Ondan sonra diyor ki la tazlimune ve la tuzlemun. Ne haksızlık edersiniz ne haksızlığa uğrarsınız. Peki ben şimdi Fatih'e 100 lira verdim. Müthiş bir enflasyon oldu. Verdiğim 100 lira gitti piyasadan 10 tane mal aldı diyelim. Müthiş bir enflasyon oldu. Getirdi bana 100 lira veriyor. Ben de o 100 lirayla 5 tane alıyorum bu malı. Ana malımı vermiş mi? Verdi mi? Bak ne diyor Allah? La tazlimune ve la tuzlemun. Ne karşı tarafa haksızlık edeceksin de haksızlığa uğrayacaksınız. Peki para altın olmadığı zaman. Altın olduğu zaman kolay. Aynı şey gramda aynı ayarda. Peki altın o kağıt olduğu zaman o zaman değer kaybını alacak mıyım? Bak almazsam zulme uğramış olurum. Rahmetli babam işte 1951'de bir asker arkadaşına 300 lira borç vermiş. 300 lira. Adam 1963'tü. Bizim eve geldi. Babama 5 tane altın verdi. Dedi ki bak dedi 12-13 sene oldu. Borcumu ödeyemedim. Şu 5 tane altını al dedi. 5 altın 150 lira ediyordu. O zaman. Yani çocukluktan aklımda kalan o yani. Dedi ki kalanı da İzmir'e gidiyorum çalışacağım dönüşte öderim dedi. Babam da baktı ki altınlar kurplu. Hayırdır bunlar nereden aldın? Dedi ki hanımdan aldım. Ya olur mu dedi. Şimdi ne kadar üzülmüştür senin eşin dedi. Sen götür bunu onlara hanımına geri ver. Sen bana borcunu ödersin. Bu adam bugün olmuş hala 300 lira ödemiş değil. Peki şimdi gelip de bize hadi bakalım Ali Bayındır'ın varisleri olarak size 300 lira ödüyorum derse borcunu ödemiş olur mu? Yani bak ne zulme uğrayacaksınız ya ne zulme. Bak Kur'an-ı Kerim bir ayrıntıyı kaçırmış mı? Eskiden enflasyon mu vardı? Bak kıyamete kadar geçerli kitap böyle olur. Bir ayrıntı kaçmış mı? He? Peki Resulullah ne demiş? Diyor ki hem de sahih hadislerdir. La riba illa fiddeyn. Faiz sadece borçta olur. Evet, borç olmasa faiz olur mu? Ondan sonra la riba illa finnesiye. Borç, faiz sadece vadeli borçta olur. Bir vade belirleyeceksiniz. Peki eksik bir şey anlatmış mı? Ayet eksik mi anlatmış? Peki bak bundan sonra diyor ki ve in kana zu usratin fe nadiratun la meysara. Karşı taraf zor durumdaysa ödeyemiyor. O zaman şeye gelinceye kadar, rahata kavuşuncaya kadar adama müsaade et diyor. Git de evini al, evini sat, şunu yap değil. Hatta, bekle.
Hatta yapabiliyorsan.
Ondan sonra orada bırakmıyor. وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ Bunu sadakaya, yani zekata saymanız sizin için hayırlıdır. Çünkü sadaka kelimesi, mesela bizde o da yapılmıştır. Mesela inneme sadakatu diye başlar, sadakalar şuna şuna verilir, onu zekata çevirirler. Kardeşim, kelimeleri değiştirmeyin. İnsanların zihnini bozmayın. Ondan dolayı ne derler? Efendim, alacağını zekata sayamazsın. Lan bu ayet boşuna mı? Yok canım, Allah ne anlar öyle şeylerden? Siz gelin bunlara sorun, bak ne güzel tarif etmişler faizi, görmüyor musunuz? Şimdi bak diyor ki zekatınıza sayın. Sizin için daha hayırlıdır eğer bilseniz diyor. Bak ne kadar güzel değil mi? Peki burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bir ana malını alacaksın. Fazlası kalacak. İki, veremiyorsa süre tanı. Üç, sadakaya say. Peki şimdi bu kadar açık olmasına rağmen o tariflerden bir şey anlıyor musunuz? Abla bir tanesini bir daha oku. Millet bir ilim görsün. Şey etmiş, şimdi burada Karadenizliler var. Bu da gelenler. bir Rizeli gitmiş şey hacca, Kabe'nin karşısına geçmiş, kurban olduğum Kabe, gözüm bir hacı görsün demiş. Şimdi yani, gözünüz bir ilim görsün.
Hanefi mezhebinin tamam, tekrarlayayım. Faiz mübadeleli akitlerde taraflardan bir lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır.
Bak Kur'an'da gizliymiş de, Allah açıklamamış da, Resulullah da açıklamamış da, bunlar açıklamışlar. Yok. Şimdi bakın. Bu dört mezhebin dördüne göre de, bizim o ticaret ve faiz kitabında var, o ayrıntıya girmeyeceğim. Dört mezhebin dördüne göre de faiz sayılmayan ama %100 faizli bir banka ben bugün kurarım ve dünyada en rahat çalışan faizli banka olur. Beyler açıklamışlar. Ama Kur'an'a göre şey yaparsanız asla bir faizli kuruluş oluşturamazsınız. Hani şimdi olur da bir efendim işte şey yapamamışlar. Borçtan elde edilen gelir işte faizdir diye hadis-i şerif var. Dolayısıyla hepsi de onu mecburen faiz sayıyor. Ve orada da çok acayip şeyler var ya. Neyse. Ondan sonra da diyorlar ki efendim zaruret olduğu zaman bu mubah kılınır. Zaruret ne? Efendim ihtiyacım var. Ya ihtiyacı olmayan bir kişi hiç faizli borç alır mı? Allah aşkına ya. Yani benim ihtiyacım yok, bana faizli borç ver. Ha bugünkü bir takım holdinglerde vergi kaçırmak için bu olur. Burada muhasebeci var. Böyle, şurada şu firmanız filan falanca firmaya faizli borç verir. Onu oradan şuna çeşitli oyunlarla öyle yaparlar ki şeyi alırlar. Devletten vergi kaçırırlar. Bu oyunlarla olabilir. O bugünkü kapitalist sistemin gereğidir. Zaten bugünkü vergi sistemini de bizim kabul etmemiz mümkün değil yani. Vergi ancak ihtiyaçtan fazla geliri olandan alınan zekattır. Bugün sen bir bardak su içiyorsun, bir bardak suyu neredeyse %75'i faize ve vergiye gidiyor ya. Milletin sanki yaşama hakkı yok. O sistem bize göre değil. Ama şöyle genel olarak düşündüğünüz zaman bunlar istisnai. İhtiyacı olmayan birisi faizli borç alır mı? Hiç mümkün mü? İhtiyaç. Bir de zaruret. Artık zorun mecbur kaldım. Evet ne diyorlar? Bunu da Yahya'dan dinleyelim.
Evet, bu faiz konusu açıldığı zaman en çok kullanılan kavram zaruret kavramı aslında. Yani
İstersen Hayrettin Hoca'nın bu konudaki fetvasından tamam, başla istersen.
Söyleyeceğim. Ama yani önce yani yapılan eleştirileri söyleyeyim. Biz de bu konuyu konuştuğumuz zaman bize diyorlar ki ya siz orada rahat rahat oturuyorsunuz. Öyle hiç sıkıntılardan falan haberiniz yok. Faiz haram, kaçın faizden diyorsunuz ama öyle hayat o kadar kolay değil. Biz şimdi faize bulaşmayacak olsak nasıl ev sahibi olacağız? Faize bulaşmayacak olsak nasıl araba sahibi olacağız? Hadi onu geçtik, nasıl ticaret yapacağız biz? Yani kredi almazsak maaş ödenmiyor, işte güzel mal alamıyoruz, ihracat, ithalatta sıkıntı çekiyor, şu bu falan. Siz orada işte sıcak bir ortamda, işte kalorifer var ya oradan dolayı işte, sıcak bir ortamda bedavadan diyor şeyi kesiyorsunuz, ahkam kesiyorsunuz. Hatta belki diyor işte hepinizin evi arabası da var, milleti düşünmeden bol keseden haram diyoruz biz. Harbi. Normalde öyle değil.
Allah diyor.
Biz öyle diyormuşuz. Yani halbuki yani dışarıdan nasıl gözüküyoruz bilmiyorum yani. Gerçekten ihtiyacı olmayan tipler olarak mı gözüküyoruz biz? De o millete bol keseden fetva veriyormuşsa haramdır yapamazsınız diye.
Ya zaten üstelik krediyi zenginler daha çok alırlar. Evet. Yani şimdi ismini buradan söylemek doğru olmaz. Çok büyük bir holdingin patronlarından birisi bana dedi ki ya hocam dedi sen hep faiz diyorsun ya dedi. Yani illa olmaz diyorsun. Ben dedi bu işleri nasıl yürüteceğim kredi olmadan. Evet. Dedim bak sen olayın içerisindesin. Milletin büyük şirketlerin sahibi olarak gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi dedim. Sustu. Bir daha ağzını açmadı. Ve onların CEO'su Daha sonra bana ya hocam tamam ama ben şimdi bir iş yapacağım, param yok. Kredi olmazsa nasıl iş yapacağım? Projem var. Tamam dedim, kaç liraya ihtiyacım var? Söyle bakayım dedim. Dedi ki 1 milyon liraya. Tamam ben verdim. Sana verdim. Ne kadar süresini istiyorsun? 6 ay. Tamam 6 ay sonra getir. Bana 6 ay sonra 800 bin getir. 200 bin de benim sana hediyem olsun. Getirebilir misin dedim. Bak dedim sen öyle üniversitelerde ezbere konuşan insanlar gibi değilsin. Hayatta bir tane simit satmamış ekonomist olarak çıkıp televizyonlarda milletin kafasını şişiren insanlar gibi değilsin. Sen dedim bak koskoca bir şirketin CEO'sun, ona göre cevap verdim. Verebilir misin 6 ay sonra bana 800 bin lirayı? Veremem dedi. Ne yapacaksın? Bir yerden kredi bulacaksın. Peki ondan ne olacak ondan sonra? O da sustu. Evet buyur.
Evet bu işte zor durum altında bazı yasakların, haramların geçici bir süreyle helale dönmesi. Evet bu İslam'da vardır. Kur'an-ı Kerim'de de bu husus anlatılır. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 4 farklı surede 4 tane ayet göndermiş. Bazı yiyecekleri haram kılmış. İşte Musaf tertibine göre gidecek olursak Bakara suresinin 173. ayeti var. Daha sonra Maide suresinin 3. ayeti, Enam suresinin 145. ayeti, bir de Nahil suresi 16. surenin 115. ayeti. Buralarda Allah diyor ki işte kendiliğinden ölmüş bir hayvanı yemeyeceksiniz. Kan, akıtılmış kan hani insan gıda maddesi olarak kullanılamaz. Domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş hayvan. Yani normal şartlar altında bir Müslüman bunları hiçbir şekilde gıda olarak kullanamaz. Ama bu 4 ayetin 4'ünde de ayetin 2. yarısı ama diyor Allah çok zor durumda kalırsanız işte femeniz durra. Yani kimin başına çok büyük bir zaruret hali gelirse o zaman femeniz durra gayrı.
Fî mahmasatın evet. Diyor. Fî mahmasatın diyor ayrıca.
Evet yani çok zor durumda kalırsa ama bu durumda bile haddi aşmamak ve başkasının malına el uzatmamak kaydıyla bunlardan yemesinde hayatta kalacak miktarda yine Allah diyor problem yok. Bakın çok zor durum altı ne demek bu? Yani ölecek insan geriye bu haram sayılan yiyeceklerden bir tanesi birkaç tanesi var. Onlardan o da haddi aşmayacak kadarını yiyebiliyorsun.
Ama Yahya şey üzerinde bak o çok güzel bir ifade kullandın az önce. Ayetin ifadesi zaten bir ufuk açıcı oldu. Başkasının malını almamak. Evet. Faizle başkasının malını almamak diye bir şey var mı?
Evet, başkasının malını emri rızası dışında almış oluyorsunuz bir açıdan. Onun evet. Zor durumunu kullanarak.
Evet.
Şimdi hani şeyi dedik vela adin dedi Allah sınırı da aşmamak kaydıyla yani işte Allah zor durumda size diyelim ki Allah muhafaza bir domuz eti yeme durumunda kaldınız. Ha, nasıl olsa zor durumlarda haramlar helale dönüşüyor o zaman hemen bir mangal çevirelim şöyle bir şey yapalım ama olmaz bu. Hayatta bırakacak şekilde o kadarını Allah izin veriyor. Şimdi biz kalkıp bunu daha fazla genişletemiyoruz. Bu ne demek? Allah'ın izin vermediği noktalarda insan kural, hüküm koyamaz. Allah ne demişse o. Mesela Allah Teala'nın bazı kolaylaştırdığı hükümler var. Önce genel ilke olarak Cenab-ı Hak hem Maide suresi 6. ayette hem Hac suresinin son ayetinde buyuruyor ki وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah bu dinde size bir zorluk koymamıştır. Maide 6'da da diyor ki Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Bu ne demek? Bazı ibadetlerin yerine gelmesi için bir takım kolaylıklar ama yine Allah Teala tarafından kurulmuş. Biz kullar tarafından Allah bırakmadığı halde kolaylaştırılmış hükümler değil. Allah zaten öyle dediği için yapabildiğimiz kolaylıklar. Ne o? Ya Allah diyor ki işte abdest almanız veya gusül abdesti almanız gereken durumda işte su kullanarak ya abdest ya gusül alacaksınız. Su yok. Problem değil diyor Allah. Temiz bir toprakla da bu işi halledebilirsiniz. Teyemmüm yapın.
Toprak şartını da koşmamış bakın. Sa'iden tayyiba üste çıkmış temiz bir şey. Evet. Bakın toprak demiyor. Toprak dese uçakta su yok. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Toprak demiyor. Ya öyle kelimeleri kullanıyor ki Allah-u Teala. Üste çıkmış. Şey yaptın. Trafikte araba ortada kaldı. Sen de direksiyondasın. İnemiyor, inmen mümkün değil. Namaza geçecek. Toprak da yok. Su da yok. Ne yapacağım? Direksiyonda namaz kılarsın. O zaman direksiyondan teyemmüm alırsın. Üste çıkan temizlik. O konuda ders yapacaktık. Bir türlü fırsat olmadı. Onu unutmayalım da. Yahya sen yani ikiniz de şey yapın. Evet.
Evet yani işte ayakta namaz kılmanız gerekiyor normal şartlar altında. Kıbleye dönmeniz gerekiyor. Ama Allah diyor ki yani herhangi bir durum olduğu zaman ayakta durmanızı yani kolay kılmayacak. Yani hastasınız, ayağa kalkamıyorsunuz. Yani oturarak, o da olmuyor, yatarak namaz kılabilirsiniz. Veya Allah diyor namazı kaçırma korkunuz var, herhangi bir şekilde bir endişeniz var. Bir binek üzerinde işte hocamın dediği gibi arabada, uçakta, gemide, trende namaz kılabilirsiniz. Veya o da olmadı, yürüyerek namaz kılabilirsiniz.
Bir yere mutlaka yetişmen lazım.
Evet yani veya işte asker gibi, itfaiyeci gibi, polis gibi nöbette olmanız, silahlı nöbet tutuyor olmanız gereken bir saatte namaz vakti var ve namazı kılmanız lazım. Allah diyor yürüyerek kıl. Ama kıl. Bak bütün bu kolaylıklar Allah tarafından verilmiş.
Ama kılmayabilirsin diye bir şey yok.
Ama
kazaya bırakırsın diye bir şey yok.
Bunları biz insanlara kolaylık diye sunmuyoruz. Bu çok önemli bir şey. Allah dediği için bunlar böyle yapılabiliyor. Yani Allah vakti dışına bırakılmasına müsaade etmemiş. Peki biz ya çok zor durum var, zaruret var. Kılmayın namazları akşam toptan beşini birden kılabilirsin diyebilir miyiz?
Diyorlar.
Ya tamam diyorlar ama işte müdahale etmiş oluyorlar dine. Ya bu yok İslam'da. İşte şimdi buradaki zaruret kavramı. Yani çok zor durum altında kaldığınızda artık ölüm durumuna gelmişsiniz. O harama girmeden hayatta kalmanız mümkün değil. Veya çok zor bir baskı altındasınız. Ne bileyim işte hayatınız tehlikede. Bu durum altında mesela Nahl suresinin 106. ayetinde Cenab-ı Hak bakın imanla ilgili bir zaruret durumunu da anlatıyor. Buyuruyor ki men kefera billahi min ba'di imanihi. Hani iman ettikten sonra kim kafir olursa yani gerçekleri örter görmezlikten gelirse ama illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Ama kalbi imanla dolu olduğu halde kalbi imanla tatmin olmuş ama bir baskı altında kalan kişi hariç diyor. Yani diyorlar ki ya inkar etmek zorundasın yoksa ya seni öldüreceğiz ya işte vücut azalarından birine zarar vereceğiz, bir yakınını öldüreceğiz falan. Yani ölüm kalım meselesi artık. Burada diyor Allah zahiren inkar edebilirsin. Yeter ki kalbinde iman olsun senin. Yani problem görmüyor. Bakın bu kolaylığı da kim veriyor yine? Bizzat Allah Teala vermiş.
Şimdi Yahya ben de şimdi şu anda düşündüğüm şey var senin söylediğinle. İzleyicilerimiz konuyu çok iyi kavrasın diye. Şimdi bir insan kalbinde iman olmadığı halde diliyle inandım derse ne oluyor?
Münafık oluyor.
Ha, kalbinde de iman yok, dilinde de şey yapıyor, o ne oluyor? O da kafir diyoruz değil mi? Peki esas imanın asıl yeri neresi?
Kalp.
Kalp. O zaman senin kalbinde iman var. Bak burada da gene şey var az önceki şeyde olduğu gibi yani başkasının hakkına dokunmuyorsun o da. Burada da kalbinde iman var. Yani sen kişisel olarak doğru şey yapıyorsun. Yani faizcilik yaptığın zaman baştan yanlış yapıyorsun kardeşim. Burada asıl olması gereken yerde iman var. Sadece canını korumak için o anda dilinle bir takım şeyler söylüyorsun. Kalbinde iman olmadığı halde diliyle müminim diyen adam mümin oluyor mu ki? Kalbinde iman olduğu halde diliyle söyleyen kişi kafir olsun. Bak bu da mantıken de şey yapın. Ama esas doğru olan içinde olanı aynen söylemendir. Ama her zaman bu olmayabiliyor yani can tehlikesi olduğunda. Evet.
Yani zaruret durumu bu. Yani bu zaruretinizi gidermediğiniz takdirde o an o durumlu harama girmeden gidermediğiniz takdirde işte ya hayatta kalmanız bir sıkıntı ya vücut bütünlüğünüze bir saldırı var ya aile ya işte yakınlarınızdan birine bir zarar veriyor. Yani ölüm kalım meselesi altında ancak o haramdan belli bir miktar istifade edebiliyorsunuz. Şimdi bu zaruret. Bir de bu zaruretin haricinde ihtiyaç denilen bir kavram var. İhtiyaç. İhtiyaç da ne? Zaruretin altında. Yani yapmazsanız sıkıntıya uğruyorsunuz. Bir meşakkat doğuyor. Doğru. Ama yine de onu yerine getirmezseniz hayatta kalıyorsunuz. Bir problem yok yani. Ölmüyorsunuz, kalmıyorsunuz, sakatlanmıyorsunuz. Ailenize veya işte vücudunuz herhangi kimseye bir zarar gelmiyor. Siz o sıkıntıyı gidermezseniz. Bunun adı da ihtiyaç. Şimdi ne oluyor bu faiz konusunda? Zaruretlerle ihtiyaçlar eşitleniyor.
Bir kere zarurette faiz alırsın evet. Diyor. Yani faizcilik her an. Of kim söylemiş? Kendileri söylüyor. Çünkü kendileri diyor ki bir kere faiz anlaşılmaz. Ondan sonra kendileri tarif ediyor. Vay be. Bu kimin dini? Ondan sonra Allahü Teala Allah ve Resulü'yle savaştır diyecek. Siz yok efendim şöyle diyeceksiniz, böyle diyeceksiniz. Evet.
Evet. Bu Şimdi işte ihtiyaç dedik, hani giderilmediği takdirde kişinin hani hayati herhangi bir şeyi olmuyor. Bu ifadeler fıkıh usulünde kurallaştırılmış. Külli kaideler denen bir şey vardır fıkıhta. Bunları böyle birer cümle haline formüle etmişlerdir. Mesela bu haramların bazı durumlar...
Mecelle kaidesi olarak bilinir. Onu da şey
evet,
yaparsak...
mecelle kaidesi olarak da. Mesela denir ki zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. Yani çok zor durumlar altında haramlar helale dönüşebilir. Bu bir kuraldır. El-zaruratu tubihul mahzurat. Genel kural bu. Zaruretler haramları mubah kılar.
Tekrar iyice anlaşılsın diye az önce senin söylediğini yani izleyici çok iyi anlasın diye. Allah-u Teala'nın zarureten helal kıldığı tek şey nedir? Aç kalma tehlikesinde yenen işte haram domuz eti olur, ölü hayvan eti olur falan. O da sınırları belli. Peki sen bunu nasıl kurallaştırıyorsun? Bak istisnai durumu siz kurallaştırmaya hakkınız var mı? İstisnai bir durum ya. Böyle şey olur mu? O kural yapıyor. Zaruretler haramları mubah kılar. Nereden çıkardın bunu sen? Ama burada kalsalar gene iyi.
Evet,
devam
et. Esas şey şimdi geliyor. Hani zaruret durumu hani insanın hayatı boyunca çok az karşı karşıya kalabileceği bir durumdur. Yani ölüm kalım meselesiyle yani bir kendimizi bir yoklayalım. Kaç defa öyle bir durumda kaldık? Yani öleceksin artık mecburen harama başvurdun falan. Belki yaşamadık bile. Ama ihtiyaç dediğiniz zaman yani 7-24 insan doğumundan ölümüne muhtaç bir varlıktır. İnsan her zaman bir şeye ihtiyaç duyar.
Bu suyu niye içiyorum şu an?
İşte ihtiyacımız olduğu için içiyoruz. Her şeyimiz var yani. Ama ona rağmen yani neyin yani diyelim işte üzerimde benim şu an bir gömleğim var. Yeni bir tanesine ihtiyaç duymadığımı kim söyleyebilir? Başka bir tane istiyorum o da ihtiyacım olabilir. İhtiyaçlar biter mi? Karşılandıkça bir üst şeye geçersiniz. Yani daha önceden yapamadığınız bir şeyi bugün yapın, yarın daha iyisini isteyeceksinizdir. İnsan böyle yaratılmış. Yani Cenab-ı Hak insanı bu şekilde yaratmamış mı? İşte geçen hafta bu Kur'an'da insan konusunu anlatırken insanın bu tür özelliklerini gördük. Yani Allah insanı bu şekilde sürekli ihtiyaç duyacağı özelliklerde yaratmış. İnsan ihtiyacı bitmez. He, şimdi ihtiyaçla zarureti eş değer tuttuğunuz an ne oluyor? İşte ondan sonra şöyle kural koymak zorunda kalıyorsunuz.
Haram diye bir şey kalmıyor.
Deniyor ki hem bu külli kaide olarak hem de Mecelle'nin de biliyorsunuz hani Osmanlı'nın son dönemlerinde yürürlükte olan bir kanundu bu. Mecelle'nin 32. maddesi şöyle aynen. Hacet yani ihtiyaç umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur. Bu ne demek? Yani ister hususi ister de genel ister kişisel ister toplumsal bir ihtiyaç bu zaruret mertebesine indirilir diyor. Yani bu da zaruret gibi telakki edilir. Bir şeye ihtiyacınız mı var? Zaruret şeyini koyun. Zaruretlerde haramları mubah kılar. Şimdi böyle dediğiniz an hangi haram haram olarak kalabiliyor? Her şeyi bu kural gereği şey yapamaz mısınız? Bozamaz mısınız? İşte öyle oluyor ve deniyor ki hemen işte konumuzla ilgili olarak biraz sonra güncel de bir örnek
işte
vereceğim.
İşte bunu çok dikkatle dinleyin evet. Bakın.
Şimdi bey'i bil vefa zannedersem biraz sonra ayrıntılı olarak anlatılacak ama kavram olarak şimdi kalsın. Bey'i bil vefanın tecvizi yani caiz görülmesi bu kabildendir. Buhara ahalisinde borç tekessür ettik de yani borç çoğalınca görülen ihtiyaç üzerine bu muamele mer'iyül icra olmuştur. Yürürlüğe konmuştur. Çünkü vefa yoluyla satış bir nevi riba kabilinden olmakla esasen memnu olmak iktiza ederken zarurete binaen tecviz edilmiştir. Yani esasında faizli bir işlem olan bu beybil vefa işte insanlar arasındaki bu zaruretten dolayı
ihtiyaçtan dolayı
ihtiyaçtan dolayı helal yani caiz görülmüştür ulema tarafından. Şimdi bu ne demek? Biraz sonra şey yapacağız. Kısaca söyleyeyim. Beybil vefa dedikleri şu. Şimdi ben paraya ihtiyacım var ama faize girmeden bu nakit ihtiyacımı karşılamak niyetindeyim. Malım da bu. Diyorum ki hocam ben bu malı size satayım. Diyelim ihtiyacım ne kadar? 1000 lira. 1000 lira. Siz alın bunu. İşte bir yıl sonra ben size bunu 1000 lirayı vereceğim ama 1000 lirayı getirdiğim an malımı geri alırım.
Ha, bu bir yıl boyunca da siz bunu alın, istifade edin, kiraya verin, bir gelir elde edin. Ne yaparsanız yapın ama 1000 liramı getirdiğim an ben bu malı geri alırım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben sözümde duracağım, hocam da sözümde duruyor. İşte buna vefa. Yani her iki tarafta
ama,
şey yapıyor.
Ama sen şimdi böyle küçük bir şey yaparsan adam millet bunu rehinle karıştırır. Benim şimdi bir evim var ya
daha
da bahçem
büyük,
var.
Tamam,
ben şimdi
olsun,
şu hatırladım.
Daire olsun,
çocuk,
araba olsun
çocukken
falan.
Bizim köyde çok güzel bir bahçe böyle. Hem içinde suyu var hem tam köşede. Yeri gayet güzel. Şöyle dediler. Para faizsiz, tarla kirasız. Aldı birisi. Rakamı da hatırlıyorum. 5000 lira borç aldı bir adamdan. Tarlayı ona bıraktı. O tarla tabii 5000 lirayla tarlanın değeri kıyaslanamaz. Tarla çok değerli o zaman. Hadi al sana. Sen burayı dedi işte 5 yıl kullan, ben de bu parayı kullanayım. Bak hiç faiz yok değil mi? İşte bu.
Evet, yani diyor kendisi de diyor bu normalde diyor faiz. Faiz ama insanlar şimdi bu faiz yasağına uyunca işte bazı sıkıntılar oluyor ortada. Bu sıkıntıları karşılamak için alım satım görüntüsü altına büründürülmüş bu şeye biz caiz diyelim de milletin işi görülsün. Yani milletin işi görülsünü kim karar veriyor? Yani milletin işi görülmesin diyen Allah burada. İşi görülsün diyen sensin. Yani çünkü evet, haşa faiz yasağına uyarsa insanlar sıkıntıya düşüyorlar. E bu sıkıntıyı kaldıracak olan da kim? Hocalar.
Peki Allah demiyor mu Bakara suresinin 155 miydi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
Sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçireceğim. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Biraz korku. Biraz korkacaksın. Belcu açlık. Ya aç kalacağız ya. Olacak. Bu imtihan soruları kardeşim. Önceden veriliyor bu sorular. Cevaplarını hazırla sen.
Yani insanlar yorulmasın.
Ben aksim minel enval. Mal noksanlığı. Tabii ki zarar edeceksin. Evet. Tabii ki iflas edeceksin. Bu gayet normal. Ondan sonra vel enfus. İnsan noksanlığı. Yani yakınları olabilir. Çevrende adam kalmaz. Hey sen ne bizi. Ya dostum kalmadı ya hiç sorma. Bu. Tabii kalmayacak. O zaman nasıl imtihan edileceksin? Ve semerat gelirler, gelir noksanlığı. Allah ben bunlar yok diyor. Hı. Siz bakma Allah öyle diyor ama biz imtihana girmek istemiyoruz. Biz torpille. Zaten sorular verilmiş de bunlar torpille sınıf geçecekler. Hı. Görürsünüz siz. Evet.
İşte bakın şimdi olay yavaş yavaş güncele getirelim. Biraz önce hocam dedik işte bir fetva veriliyor. Bugün yani birçok hoca bu tür sıkıntıları zaruret kapsamına çıkartıp bundan dolayı faize caiz diyorlar. Ya yani diyorlar ki çok hani
zaruret değil, hacet, ihtiyaç.
He.
Yani zaruret dedim mi ayakta durumu.
Bu ihtiyacı zaruret olarak telakki ediyorlar.
Ha, ihtiyacı zaruret
diyorlar. Bu ihtiyacı evet. Yani nedir? Şimdi deniyor ki bugün her insanın başına sokacağı bir eve ihtiyacı var. Doğru, tamam. İşte gelişecek biraz sonra bu ihtiyaçlar. Artık
tabii ahirette Allah soracak. Evin yani var
şu,
mıydı
bu falan diye. Evet. Bunu şöyle söyleniyor. Diyor ki mesela
hangi marka araba kullanıyordun diye de soracak.
Şöyle fetva veriliyor. Bakın bu 18 Ağustos 2013 tarihli işte pazar günü Yeni Şafak gazetesine ait Alettin Karaman Hoca'nın zaruret hali istismar başlıklı bir yazısında. Diyor ki biz zarureti tarif ederiz. Kimin durumunun bu çerçeveye girdiğini belirlemekse mümin mükellefin işidir. Yani biz tarif edelim hoca olarak zarureti. Siz kendiniz karar verin.
Yani şimdi dikkat şimdi, edin dinleyin bak. Dikkat edin.
Bir insanın ailesiyle oturacağı haline uygun bir mesken. Yani bir ev.
Tamam.
Tamam. İşi veya hayatı için gerekli olan mütevazı bir araba.
Tamam.
Sadece hayatı devam ettirmek için değil, dengeli ve yeterli beslenmek için de gerekli gıda.
Bak sadece hayat devam etmek için evet, değil, evet.
Bu ihtiyaçlar arasındadır. Yani bunlara havacı asliye deniyor. Asli ihtiyaçlar. Ev, araba.
Temel ihtiyaçlar.
Evet, temel ihtiyaçlar. Kirada oturmak, şimdi insan bu ev ihtiyacını kirada oturarak giderebilir mi? Giderebilir. He, şimdi diyor ki kirada oturmak ev sahibi olmanın yerine geçmez. Tamam. Kirada oturarak bu ihtiyacını karşılan ama neticede kira demek bir sıkıntı değil mi? Diyor ki gel kardeşim sen bu sıkıntıya da girme şimdi ben seni kurtaracağım. Kirada oturmak ev sahibi olmanın yerine geçmez ve sıkıntıyı gidermez. Bu ihtiyaçları karşılamak için Müslüman önce kendi imkanlarına bakacak. Kendinde mecal yoksa karz-ı hasene, yani menfaatsiz borç, karşılıksız borç bulmaya çalışsın etrafından. Mesela bugün için mümkün mü? Kimse kimseye bugün bir ev alacak kadar borç vermez karşılıksız.
Ya istese de veremez çoğu.
Tamam. Nereden bulacak insan?
Tabii.
Peki burada yoksa ne olacak? Kişi diyor faizsiz bankaya müracaat edecek. İşte bugünkü adı üstünde, yani daha önce öyleydi yani finans kurumları, bugün katılım bankaları falan. Oraya gitsin diyor. Burada da yoksa veya olmuyorsa. Yani onlar da çünkü faize biliyorsunuz gırtlaklarına kadar bulaşmış durumdalar. O zaman diyor burada da yoksa diğer bankalara başvuracak. Ya gitsin, niye? Araba, ev, ihtiyaç. Bak zaruret ne oldu? İhtiyaç da eşitlendi bir anda. Halbuki zaruret nasıl tarif ediliyordu? Hani hayatta kalmana, değil mi? Anca hayatta kalmanı gerektirecek olan bir şey. Sen şimdi arabaya binmezsen kim arabaya binmedi diye ölüyor bugün? Değil mi? Mütevazı bir arabaya. Bunun sınırı ne arkadaşım? Mütevazı arabanın sınırı ne? Sana göre 2010 model bilmem ne model bir araba mütevazıyken diğerine göre 2017 hiç de öyle bir şey değildir yani.
E kardeşim komşumuz almış şunu he, yani.
Aldın ihtiyacını, benim ihtiyacımı bu araba karşılamıyor. Ben daha büyük, daha yeni bir araba lazım. Çünkü ihtiyaç bu, bitmez ki. Muhtaç bir varlıksın sen insan olarak. O zaman abi git diğer bankalara. Yani faizli bankaya git bunu. He, ben yine de diğer bankalara başvurmam. Takva adına sıkıntıya katlanırım. Ailem ve çocuklarım da katlanır diyebiliyorlarsa bunu da uygulasınlar diyor. Ama demen gerekmiyor yani. Yani git bu şeylere, sıkıntıları şeyle aş. İşte biz de bunu konuşunca bizi bu fetvalarla vuruyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen hocaysan bu da hoca. Sen orada diyor işte Süleymaniye Vakfı'nda oturuyorsun. Ortamınız güzel, her şey falan. Ya olacak olsa biz önce bunu niye kendimize kullanmayalım? Bak ders yapacak yer bulamıyoruz burada. Ufacık bir yere sıkışıyoruz salı günü, cumartesi günü. Gider bir bankaya başla. Zaruret değil mi bizim için bu şimdi? Binamız yok.
Yok hacet. Ama
zaruret. Hayır zarurete çıkacak mı şimdi? Ben zarurete çıkarıyorum onu. Niye ben bazıları böyle plazalarda, şunlarda, bunlarda çalışırken ben 250 metrekarelik yerde 20 kişi niye çalışalım biz burada? Benim için zaruret. Gideyim faiz alayım o zaman. Hani bizi ekranların başında dinleyip böyle bol keseden fetva verdiğimizi düşünenler bunları bilsinler yani. Biz istifade etmiyoruz bu tip şeylerden. Kendimiz de yapmadığımız için sizlere diyoruz ki yapmayın, olmaz. Böyle bir şey yok.
Ben istersen bir hatıramı anlatayım da Yahya. Mesela finans kurumlarına gitsin dedi. Şimdi Almanya'da bir banka, daha çok konut finansmanı yapan bir banka. Frankfurt'taydı merkezi. Oradaki Türklere şey yapıyor, gayrimenkul satıyor, ev şey. Bazı Türkler almıyor. Peki bu niye almıyorlar? Hem faizli olduğu için almıyorlar. O zaman biz de faizsiz bir uygulama yapalım diye karar vermişler. Ondan sonra gitmişler, çeşitli yerlerle görüşmüşler. Orada işte Dubai'ye gitmişler, Bahreyn'e gitmişler, Endonezya'ya gitmişler, Cidde'ye gitmişler. 2 yıl boyunca dolaşmışlar. Sonra bir sonuca varamamışlar. Bana telefon açtılar. Dediler ki biz işte şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Bizim danışmanımız olur musun dediler. Dedim danışma kurulunda kimler var? Benim yıllarca beraber olduğum bu şeylerde Arap ülkelerinde birkaç kişiyi saydılar. Dedim ki ben onların olduğu bir kurulda olmam. Çünkü onlar bakarlar şeyin patronun arzusuna göre fetva verirler. Ben kesinlikle olmam dedim. Peki dediler. Biraz sonra telefon açtılar. Dediler ki peki sizinle bir görüşsek. Olur hay hay. Siz mi gelirsiniz biz mi gelelim? Buyurun gelin dedim. Geldiler buraya. Topkapı'da bir otelde oturduk. Ne yaptınız? Adamlar dedi ki bakın orada genel müdür gelmişti, finansman müdürü gelmişti. Yani bir çeşitli şeyler. Genel müdür dedi ki ya dedi 2 yıldır dolaşıyoruz. Bize bir takım şeyler tavsiye ettiler ama biz onu nasıl yapalım? Ne yaptılar? Bize diyorlar ki Birisi sizden bir daire mi almak istiyor? Tamam. Ona bir vekalet verin. Gitsin sizin adınıza o daireyi alsın. Aldı. Getirsin. Siz daireyi ona satın. Peki nasıl satacağız? Alıp geldikten sonra diyor, o daireyi satarken diğer şeylere uyguladığınızı aynen uygulayın. Sadece vekalet verin, gitsin alsın. Oradan siz ondan sonra o şey bittikten sonra bu size satsın. Siz de buna vadeli olarak satarsınız ve bunun burada uygulayacağınız şey diğer bankalar, diğer şeyleri faizli finansmanda ne yapıyorsanız onu yaparsınız. Vallahi dedi ben şimdi bunu, peki dedim resmi bir vekalet var mı? Yok, lafla. Peki bu adam o da aldım derken siz parasını siz ödeyeceksiniz. Evet, bu adamın adını ödeyeceğiz. Sonra bu adama satacağız. Satarken de işte 100 liraya aldıksak, faizli olduğu zaman 150 liraysa buna da 150 lira. Faizli olanlara hangi şartlar koşmuşsak aynı şartlar bunun içine geçerli. Sadece lafla ben buna seni vekil ettim diyeceğim. Genel müdür dedi ki ya dedi ben böyle bir şeye utanırım millete söylemeye dedi ya. Ben bunu nasıl söyleyeyim? Ben kendi kendime bile telaffuz etmeye çekiniyorum. Ya bu dine kim inanır Allah aşkına ya? 2 yıl boyunca dolaşmış. Sonra o gün akşama kadar oturduk, konuştuk. Almanya'nın kanunları çerçevesinde. Şöyle bir şey yapabilir misin? Yaparız. Tamam, gayet problem. Şey yok. Sonra bir toplantı Frankfurt'ta yaptık. Sonra kendi işlerinde bir anlaşmazlık ortaya çıkmış. Yani Almanya'da yürürlükteki kanunlara göre gerçek manada ticaret. Ha tamam şimdi bunu yaparım dedi adam. Ve sonra da yürütemediler. Şey yapamadılar. Ya kardeşim bu dini bu hale nasıl getirebiliyorsun Allah aşkına ya? Ve kural koyuyorsunuz Allah'ın dininde. Evet Abdullah biraz da seni dinleyelim bakalım.
Şimdi tabii bütün fıkıh tarihi boyunca bu faiz hileleriyle alakalı çeşitli durumlar, fetvalar olmuş. Ve devamlı da çeşitleri, şekilleri değişip gidiyor. Şimdi mesela geçen birkaç ay önce GIPAS ya da CIPAS nasıl okunacaksa artık insani finans diye özellikle MÜSİAD'ın öncülüğünü yapmış olduğu bir şey vardı. Oraya katıldığımda bu Katılım Bankaları Birliği Başkanı'nın şöyle dediğini hatırlıyorum bir oturumda. Çok oturum vardı. Aynı anda 5-6 tane şeyde oturum yapılıyor. Salonda oturum yapılıyordu. Bizim işte insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla ürün geliştirmemiz lazım diyor. İşte bu ürünler de genelde bu hileli şeylere dayanan. Hatta orada birisi bir oturumda dedi ki o ismini şimdi hatırlayamadığım önemli bir kişiydi. Kendi kendimizi kandırmayalım dedi. Birisi gerçekten şeyle ifade etti onu. Yani adalet gereği ifade etti. Dedi ki biz dedi normal başka bankaların yaptığı şeyi işte üzerine kendi hacı yağını falan sürerek ortaya sürüyoruz falan diye. Şimdi faiz hilelerinde İşte Osmanlı zamanında uygulanan birkaç yöntemden bahsedeceğim. Bir de bugün ortaya çıkan bazı çeşitlerden bahsedeceğim. Birisi Beybil Vefa zaten ifade edildi. İşte ben evimi veriyorum işte 100 bin liraya, Ahmet Mehmet'e evini 100 bin liraya satıyor. Bir sene sonra geri almak şartıyla. O da o evde oturuyor. Bir sene boyunca o evin veya arabanın neyse şeyinden, nimetlerinden faydalanıyor. Bedava oturuyor. Kendi işte bir sene bir eve ödeyeceği kira cebine kalmış oluyor. Ve onu ya da birisine kiraya veriyor. O evi aynı fiyata bir sene sonra geri satıyor. Buna Beybil Vefa deniliyor. Yani vefaen bey, söz üzerine verilmiş bir şey. Bir de bunun başka bir çeşidi Beybil İstihlal. Orada da ben kendi evimde oturmak şartıyla veriyorum. Yani sana kira ödeyeceğim. Bu daha açık bir aslında faiz ödemesi oluyor. Ben işte Al sana evim 100 bin lira satıyorum. Ver bana 100 bin lirayı. Ama ben evimde oturmak şartıyla veriyorum. İşte aylık sana 1500 lira kira ödeyeceğim. Aylıkta 1500 lira kira ödüyor. Bir sene sonra işte kaç sene anlaşıldıysa işte 18 bin lira kira oluyor herhalde bir senelik. 18 bin lira yani netice itibariyle ben sonra evime o 100 bin lirayı ona geri ederek aldığımda aslında ben 18 bin lira da kira için ödemiş oluyorum. Ve %18 gibi yani bu 1500 lira örneğinden hareketle %18 gibi bir faiz ödemiş. Buna da işte ihtiyaca binaen caizdir diye fetvalar verilmiş. Bir de Osmanlı'da bugünkü bankaların yerini tuttuğunu, hani bankalar bugünkü zulmü Osmanlı'daki kurumlarla hiçbir zaman mukayese edilmez. Ama bir para vakıfları dediğimiz para vakıfları dediğimiz bir şey var, kurum var. Onun uyguladığı şeye de muamele-i şeriye ya da beyl-i'ne ismi takılmış. Burada uygulanan yöntemse birkaç çeşidi var bu yöntemin. Şöyle, ben elimde cep telefonuyla diyelim geliyorum. Para vakfından içeri giriyorum. Diyorum ki, hani bir çok çeşidi var ama bir tanesini söyleyeyim. Abicim buna 100 liraya alır mısın bunu? O diyor ki, ya da 1000 liraya alır mısın bu telefonu? Alırım ya, ne demek diyor. Al sana 1000 lira. Al telefonumu. Aldım. Ver 1000 liramı. Sayıyorum paramı. Tabii bunlar bitmedi tamamen alışveriş. Ya diyor, benim de diyor cep telefonum var diyor. Bu ikinci olacak diyor. Ben diyor, bunu ne yapacağım diyor ya. En iyisi diyor, ben al sana vereyim, satayım. Ama vadeli, seneye 1200 öde bana. Tamam abi, alırım, benim de zaten az önce telefon gitti elimden. İhtiyacım da var. Aynısıymış diye onu alıyorum ve ihtiyacım, ben 1000 liraya cebime attım. İmzaladığım şeyde de 1200 lira borçlanmış oldum. Bu bir yöntemlerden bir tanesi. Fakat şunu da söyleyeyim. Hani ürün geliştirmeden bahsettim ya. Az önce o birkaç ay önce yapılan şeyde özellikle Katılım Bankaları Birliği Başkanı, biz çok ürün geliştirmemiz lazım. Bugünkü bankacılık sektöründe %5'e tekabül ediyoruz. %4,5-5'e tekabül ediyoruz yapılan işlemlerin. Ne kadar ürün geliştirirsek o kadar fazla bizim ağırlığımız artar diye söylemişti. İşte şimdi şu anlattığım beyl-i'neyi para vakıflarını şey yapmak için çalışma yapıyorlar şu anda, yeşertmek için. Tekrar yani eski haline getirebilir. Bu çok mükemmel bir yöntemmiş. Faizsizmiş onlara göre. Tekrar bunu toplumumuza kazandırmak istiyorlarmış bu yöntemi. Ya da çeşitli yöntemlerden bir tanesi de 100 lira istiyorum, alıyorum. Adam bana, borç veren kişi bana vadeli olarak şu kitabı diyelim ki, diyor ki al ben bu kitabı sana 20 liraya satayım. Ben alıyorum.
İstersen Abdullah, ben sana şey yapayım tabi bu biraz daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi İstanbul Müftülüğü'nde Şeriye Sicilleri Arşivi var. Mahkeme, Osmanlı Mahkeme Arşivi, İstanbul'un fethinden şeriatın kaldırılmasına kadar ki İstanbul mahkemelerinin arşiv belgeleri. Ben orayı 21 sene yönettim. Benim odamda müdayene sicilleri vardı. Yani borçlanma. İşte bu Abdullah'ın söylediği işlemlerin resmen yapıldığı siciller vardı. Ki bu işlem Ebu Suud zamanında başlamıştır. Şimdi şöyle yapıyorlardı. Şimdi o kitabı şey yapıyorsun. Mesela Abdullah geliyor bana. Para vakıfları kurmuşlar. Kuruluşu zaten o, bu kitapta ayrıntılı olarak çıkıyor. Onlara girersek çok berbat şeyler ortaya çıkacak. Kuruluşu bir kere yanlış. Yani şey, İmam Züfer Hanefi mesela onun görüşüne göre kurduklarını söylüyorlar. Onun görüşünü saptırarak kurmuşlardır. Yani ne ayet ne hadis ne şu ne bu, hiçbir şey yok. Şimdi ondan sonra Abdullah geliyor bana. Bana, ben vakıf şeyiyim. Diyor ki bana 100 altın lazım diyor. Tamam diyorum. Ah, şey vermiyorum, para aldı da. Tamam, getir diyorum kefilini, şeyini, teminatını, şunu bunu getiriyor. 100 altın belgesini imzalattırıyorum. Ne zaman vereceksin? Bir sene sonra. Tamam, imzalattırıyorum, imzalıyor. Peki, padişaha da hep şey yayınlatırlar. Ferman yayınlatırlar ki o fermanları ben çok şeylerde görmüşümdür mahkeme kayıtlarında. Onu 11'den fazla olmaya derler. Onu 11 yüzde kaç eder? %10. Bu altın. Onu 11,5'tan fazla olmaya %15. Şimdi efendim diyor ki işte biliyorsun padişahımız efendi hazretlerinin fermanı var. Onu 11'den fazla olmayacak diyor. Sen şimdi 106'ını istiyorsun. 10 altın da muamele-i şer'iye yapacağız. Ne meşrulaştırma işlemi yani faizi. Şimdi tutuyor. Tutuyorum ben Abdullah'a diyorum ki Abdullah bu kitabı sana dur şunu vereyim. Tabii bu bana lazım olacak. Bu kitabı sana 10 altına sattım. Bedelini bir yıl sonra ödersin. Al al al elini al. Aldın. Kabul ettin mi? Ettin. Ha? Şimdi imzala bakayım şunun 10 altın borcunu. İmzalıyor. Ha, attı imzaladı. Borcu kaç altın oldu? 110. 110 altın. 100 altın benden aldığı borç haşa ona bir sene sonra 100 altın verecek ona. Bir kuruş olur mu? Faiz olur haşa. Allah muhafaza. Şimdi 110 altın, 110 altınlık borç belgesini imzaladı ama daha bir kuruş almadı. Para kasada duruyor. Ne zaman parayı veriyorum Abdullah?
Ben bu kitabı bağışlamak istiyorum.
Kime bağışlıyorsun? Vakfınıza. Vakfa
bağış. Vakıf yani.
Allah rızası için.
Evet, sevabı da var tabii. Vakfa bağış.
Ben bunu vakfa bağışladım diyor. Bunu alıyorum kitabı geriye. O zaman çıkarıyorum. Al. Sen 100 aldın. Alıp gidiyor. Bir sene sonra geliyor Abdullah. Ebu Suud Efendi Hazretlerinin fetvalarından tabii. Bu fetvalar bu kitapta var. Fetavayı Ebu Suud diye meşhurdur. Bir sene sonra geliyor diyor ki ya ödeyemeyeceğim ne yapalım? Kolay. Tamam. Öyle mi? Tamam. Kaçtaydı borcun? 110 altın. Tamam. Bu defa sana bu kitabı 11 altına sattım. Ha Padişah Efendi Hazretleri bu defa onu 11,5'tan fazla olmasın dedi. %15'e çıktı faizi. O zaman ne diyorum? 100 altına 15 altın. 10 altına da 1,5 altın. Ah bunu sana 16,5 altına sattım. 1,5 bir sene alt şeyde. Bir yıl vade, bir yıl sonra parasını 16,5 altını verirsin diyorum. Aldı, imzaladı. 16,5 altın da şey ettik. 110 altın borcu vardı. Kaça çıktı? 126,5. Peki bu muamelenin tam olması için ne yapman lazım? Gene bu kitabı bağışlaması sevaba lazım. Girmem lazım. Sevaba girmesi gerekiyor. Ve bu muamele-i şer'iye Osmanlı'da bu maalesef uygulandı. Buna faiz diyen kimdi Yahya? Bilgivi Mehmet Efendi Çivizade. Bilgivi'yi nasıl şey yapmış, tehdit etmişlerdi? Adamı işinden bu aldılar. Bilgi'ye gitti. Orada da konuşuyor. Bak konuşmaya devam edersen biz biliyorsun çok hürriyetçi ulemayız, kelleni alırız. Başka şeye gerek yok. Peki bir kelle dediğin ne ki yani? Hiç. Kaç para eder? Evet.
Bu şey de var. Bu Kanuni devrinin Şeyhülislamlarından İbni Kemal var. Ha. Kemal Paşazade olarak biliniyor. Bu muamele-i şer'iye, bu anlatılan Abdullah Hoca'nın anlattığı muamele-i şer'iyenin caiz olduğuna, bunun aksini söyleyenin dinden çıkmış olacağına ve öldürülmesi gerektiğine dair fetva veriyor.
Görüyor musun?
Böyle de hürriyetçi bir ortam var.
Uydurdukları yani. Din ne oluyor? Allah'ın dinini geçiyor değil mi? Bak Allah dinden kendine isyan eden iblisi öldürdü mü? Yahya ne şey Fatih ne yaptı? Ömrünü uzattı değil mi? Ama bunlar kendi dinlerine karşı çıkanları öldürüyorlar. Evet.
Yine olup şimdi faiz deseydik gidiyorduk.
Tabii gidiyorduk. Yani şeyde bu Tunus'un Nahda hareketinin lideri Gannuşi bana gelmişti burada içeride odamda oturuyoruz. Bana dedi ki Abdülaziz Bey dedi sen dua et ki Türkiye'de yaşıyorsun. Eğer bu yani Türkiye'de laiklik var dedi. Eğer İslam ülkelerinden birisinde olsaydın seni Allah rızası için çoktan öldürmüşlerdi. Evet devam et.
Şimdi ürün gelişimi olmuş bu arada tabii yeni dönemde. Bir de teverruk ve sukuk diye iki tane yeni ürünlerimiz var. Çok da bu hafta içerisinde galiba Kuveyt Türk müydü? Bayağı öve öve yeni bir sukuk ihracından bahsediyordu. Şimdi teverruk da ihtiyaca binaen yine. Aslında normalde teverruk anlatılan bir anlamı var. Ben birisinden gidiyorum, araba alıyorum vadeli kendim. İşte kaç para? 100 bin liraya alıyorum. Ama vadeli olarak alıyorum onu ya da 120 bin liraya alıyorum vadeli. Fakat zaman içerisinde veya hemen bir parasal ihtiyacım doğduğu için ben gidiyorum onu peşin 100'e satıyorum.
Aynı kişiye satıyorsun.
Yok yok. Normal, caiz olanı söylüyorum.
Piyasada satıyorsun.
Bu caiz normalde. Yani teverruku anlatırken bu caiz kısmını anlatıyor. Niye bu caiz?
Başkasına satıyorsunuz.
Niye? Ben bunu sadece para ihtiyacım için bile yapabilirim. Hakikaten normal bir ticaret yapıyorum. Kendi arada zarar ediyorum ama bunda herhangi bir faiz tarafı yok.
Sonra bir de şu olur. Bak ticarette siz bugün dersiniz ki fiyatlar çok iyi, 100 liraya alırsınız. O malın mesela çok çok miktarda piyasaya mal sürülür, sen onu 50'ye bile satamazsın.
Evet.
Gayet normaldir.
Eğer bu benim vadeli alıp peşin sattığım şey mal cinsi bir şeyse sıkıntı yok. Farklı farklı kişilere satıyorum, farklı kişilere alıyorum. İşte bu caiz olan uygulamanın üzerine faiz olan uygulamayı bina etmişler. Tamamen gidiyor vatandaş. Yani vatandaşa caizliğini anlatmak için bu benim az önce anlattığım şeyi anlatıyorlar. Bak bu İslam hukukunda caizdir, teverrük onun için caizdir diyorlar. Fakat vatandaş gidip bir herhangi bir borç istediği zaman diyorlar ki senin tamam teverrük yapacağız, tamamen caiz bu. Şuraya bir imza at. Vatandaşın hiçbir şeyden haberi olmadı. Mesela diyelim ki araba için bir borç aldığı zaman teverrük üzerinde. Vatandaşın hiçbir şeyden haberi yok. Vatandaşın 100 bin lira istiyor. 100 bin liralık bir alımı Londra borsasından, MTA borsasından metal kağıtlarına, senetlerine 100 bin liralık bir alım yapılıyor şey üstünden. Tamamen bilgisayar programı üzerinden. Bunlar da birkaç saniyelik, birkaç dakikalık ya da işlemler. Alınıyor 100 bin lira. İşte vatandaşa o şey vadeli olarak 120 bin liraya satılıyor. O 100 bin lira çünkü bir sene sonra ödeyeceksin madem 120 bin lirayı. 120 bin liraya vadeli olarak metaller, güya demir metal diyelim ki satılıyor. Vatandaş da o tabii imzaladığı şeye göre aynen bu şey gibi muamele-i şeriye gibi o elindeki şeyi 100 bin lira karşılığında tekrar bankaya veriyor. Banka ona 100 bin lirayı veriyor fakat vatandaşın uhdesinde 120 bin lira borç oluyor bir sene sonra. Şimdi bu da teverruk deniliyor. Bu teverrukla da ilgili daha çok taze bir şey var.
Bir de şu onda şunu fetva söyleyeyim. Var. Şimdi ya, bu hakkında yeme yani. İngiltere'de o da fakir, ona da yardım etmek
evet,
lazım
bu arada. Tabii
yani.
Ki aradaki komisyon ücretleri tamamen Londra MTA borsasının devamlı olan bir işlem. Bütün İslam dünyasındaki katılım bankalarının son zamanlarda çok yoğun uyguladığı bir şey. Tabii ki teverrükle alakalı çok taze bir fetva var. Şöyle karar. Müşterilerin meşru taleplerine fatura eksikliği, bu da teverruku kimler alabiliyor? Parası olanlar alabiliyor. Ödeyebilecek durumda olanlar alıyor. Herhangi bir kişiye de verilsin diye verilmiş bir karar. Tekrar okuyayım bunu. Müşterilerin meşru taleplerine fatura eksikliği, olmayışı ve benzeri nedenlerle murabaha ile cevap verilemiyorsa ilgili talebi realize etmek için teverruk yapılması uygundur. Herhangi bir belge iletemeyen küçük meblağlı meşru taleplerde finansman öncesinde müşterinin beyanının alınması yeterlidir. Beyana istinaden teverruk yapılabilir. Neden böyle yapılabilir? Şeyi, gerekçesi, katılım bankacılığı tarafından ihtiyaçlarına cevap verilemeyen müşteriler bu taleplerini konvansiyonel yani normal bankalar aracılığıyla veya İslam hukukuna göre tartışmalı şekillerde çözmektedirler.
Vay be, bu tartışmasızmış.
Katılım bankacılığının varoluş sebeplerinden birisi de insanları faizden kurtarmaktır. Bu minvalde İslam hukukuna göre uygun olan teverruk çözümünün kullanılmasına sakınca bulunmamaktadır. İmza Hayrettin Karaman, Hamdi Döndüren, İshak Emin, Aktepe. Ve bu anlamda bu teverruk her şekilde verilir. Ne olursa olsun kimi görüyorsanız teverruku yapıştırın diyor burada.
Bak şimdi bir hatıramı anlatayım Abdullah burada. Şimdi Mekke'de bir toplantıdayız. Şu anda işte Yusuf Kardavi, neydi? İslam Alimler Birliği Başkanı. Bir de onun yardımcısı Ali Muhittin Karadağ var. Şu anda yardımcısı. İkisi de Katar'dan geliyor. Yusuf Kardavi Katar İslam Bankası'nda zannedersem hisse sahibi diye orada hata edebilirim. Ali Muhittin Karadağ çıktı. Yusuf Kardavi şu hemen önünde oturuyor. Ali Muhittin burada çıktı. Dedi ki ya bankaya gittim Katar'da. Sordum, dedim ki siz bu millete para borç veriyorsunuz ya, nasıl veriyorsunuz? Canım teverruk yapıyoruz işte burada olduğum. Nasıl yapıyorsunuz? İşte falan depoda demir var. Bu adam geliyor bizden 1 milyon dolar borç istiyor. Tamam. Bütün şeyleri, teminatları aldıktan sonra şey yapıyoruz. Bu adama Ne zaman ödeyeceksin? Bir sene sonra. Bir yıl vadeli 1.100.000 dolarlık demir satıyoruz. Sonra o adam o demiri bize peşin 100.000 dolara, 1.000.000 dolara satıyor. Veriyoruz 1.000.000 dolara. Çıkıyor buradan borcu 1.100.000 dolar şeyinde şeyi cebinde 1.000.000 lirası var. Sonra gittim dedi şeye demirin deposuna baktım, hakikaten orada demir var. Depoda bulunanlar dedim, hiç bu depoda ki bu demir hiç buradan çıktığını gör, yok. Ne akşama kadar o kadar yüzlerce kişiye satıp alınıyor. Bize oradan haber geliyor. Yazıyoruz. Şimdi orada Ali Muhittin Karadağlı böyle önde hocam dedi şeye. Yusuf Karadağlı'ya. Hocam dedi, bu fetvayı siz vermişsiniz. Lütfen bunu bir izah eder misiniz? Bunun faiz olmadığını söylemişsiniz. Yusuf Karadağlı hiç duymadı. Bir daha söyledi. Tam önünde yani, böyle şey değil. Yani bu kadar bile uzaklığı yok. Bir daha söyledi. Bir izah eder misiniz lütfen? Ben anlayamadım. Nasıl siz buna fetva verdiniz? Gene duymadı. Üçünü söyledi. Gene duymadı. Baktı ki duymayacak. Vazgeçti. İndi aşağıya. Aynı işte. Şimdi bakın. Şeyde bu finans kurumları kurulmuş. İşte biz de ilk defa şey olmuşuz. Yani ilk kuruluşta ilk danışmanlardan birisiyiz. Şeyde bir toplantı oldu. Ne zaman? 23-25 Eylül günleri 3 günlük bir toplantı Taksim'de oldu. Toplantıya kimler katılmış? Mustafa Ezzerka. Araplarda bu adını söylediniz mi? Tamam. Saygı duruşuyla karşılandı. Son derece muazzam bir alimdir. Orada konuştu. Bankaların şeyi var. Gecikmiş alacaklarına bir şey alamıyorlar ya fazla. Bunun fetvası. Ne yapalım? Efendim, 3 günlük konuşmada özet şu, diyor ki, onu da şurada yazmışım. Bu bizim Ticaret ve Faiz kitabında. Şey diyor, Şafii, Maliki ve Hanbeli, yok pardon, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde, Maliki de yok, gasp edilen malların menfaatleri tazmin edilir. Yani siz gittiniz, adamın bir arabasını aldınız, götürdünüz, bir hafta kullandınız. Ya da adam tatile gitmiş, geldiniz, evini işgal ettiniz, gelene kadar evde oturdunuz. Diyor ki, bunun şeyini alabilirsiniz, kirasını alırsınız. Ama o iki mezhep şunu şart koşuyor, kiraya verilebilen bir mal gasp edilirse diyor. Para kiraya verilebilir mi? Kira verdiğin evi daha sonra geri alırsın, aynısını. Parayı kiraya versen aynı parayı geri alma şansın var mı? O para tüketilmeden yararlanılabiliyor mu? Ama kiraya verilen yer tüketilmeden yararlanılabilen şeydir. Şimdi bu mezheplerin kiraya verilebilen mal dediği şeyi tutuyor. Diyor ki bu adam zamanında borcunu ödeyemediği zaman gasp etmiş olur. Ondan sonra şey yapar. Bu bankanın bu süre içerisinde kaybolmuş karını ödemek zorunda kalır. Bu da diyor caizdir. Şimdi bunu şey yaptı. Şimdi ben de ilk defa bir uluslararası toplantıya katılmışım. Dili Arapça. Türk olarak sadece ben varım. Diğerlerin hepsi Arap. Hiç konuşmayı bilmiyor. 3 gün boyunca dinledim. 3. gün fetva kurulu toplantı. Herkese sordular. Caiz mi caiz? Bana sordu. Dedim bu faizdir. Olmaz dedim. Şimdi Mustafa Zerka bir sinirlendi. 3 gündür ağzını açmadın. İlk ağzını açtığı zaman faiz diyorsun. Kabul etmiyorum dedi. Gerekçe isterim. Dedim ben hiç Arap ülkelerinde okumadım. Onun için konuşamam dedim. Ama istersen yazayım. Ben zaten yazılı isterim. Bir satır yazdım. 7 kişi miydi burada? Neyse. 2 kişi hariç hepsi vazgeçtiler görüşlerinden. Sonra bu yıllarca bu tekrar gündeme gelmedi. Bir şey yaptım, makale yazdım ki o makale burada. Önce Arapça olarak Cidde'de yayınlandı, gönderdim. Mekke'de bir toplantı yaptık, toplantıya girdik. Burada adı geçen Abdüsettar Ebuğu dedi ki, ya ne muhteşem bir makale yazmışsın. Bu dedi Hazreti Süleyman çözümü dedi ya. Hâde huvel hallü Süleymani ya Rabbi. O ne demek, bizde öyle bir şey yok. Ya dedi işte bizde dedi çok beğenilen şeylere böyle denir. Ha iyi beğendiniz yani. O zaman uygulayın. Tamam diyor, çok güzel. Peki uygulanma. En son Türkiye'deki işte finans kurumlardan bazıları uygulamak istedi. Hadi bir toplantı yapalım. Şeyde Beyoğlu'nda Beşiktaş'ta bir toplantıya gittik. Bizim görüşü uygulayacaklar. Hocam diyor, bundan hocam ne muhteşem çözüm getirdin bize ya. Öyle bir çözüm ki kimse ona faiz diyemez. Onu anlatmıyorum çünkü kitabı okursanız görürsünüz onu. Kimse ona faiz diyemez. Ondan sonra şey yaptık. Orada gidiyoruz. Burada Halil Güneş hocayla gidiyoruz. Bu meseleyi konuşuyoruz. Faizdir kardeşim dedi. Gittik oraya. Hayrettin Karaman caizdir dedi. Şeyin aynı gerekçeyle. Yani Hanbeli ve Şafii mezheplerinin görüşlerini saptırarak, o görüşlere uyarak değil. Ondan sonra Nurettin Can, Abdullah Elmeni'nin bir saçma bir görüşü var. O caizdir dedi. Sıra geldi Halil Günence. Uğraştı. Şimdi yolda bana faizdir dedi ya giderken. Zorlandı. Caizdir dedi. Döndük geliyoruz arabada. Gene faizdir dedi. Hocam bunu orada söyleyecektiniz. Ve orada hakikaten yani Cenab-ı Hakk'a hep şükrederim ki yani öyle bir şey yaptım ki ulan toplantıya girerken kapıda hocam bize ne muhteşem çözümler getirdiniz diyenler bu hocalardan faize fetva alınca kalktılar. Senin görüşün uygulanmaz. O böyle gözlerine yumruğu vurmadığım için hep Cenab-ı Hakk'a şükrederim. Yoksa onlar haklı olurlardı. O gün bugün bizimle irtibatı kestiler. Şimdi bu adamların fetva verdiği bir ülkede İslam kalır mı? İşte Frankfurt'taki adam ben utanırım diyor. Ama bunlar utanmıyorlar. Bunlar fetvalar veriyorlar. Ve bugün Adana Finans Kurumu diyorlarmış. Ne ya? Kimseyi kandırmayın kardeşim. Sizin İslam'la bir alakanız yok. Sadece kullanıyorsunuz. Bak canlı yayında söylüyorum. Erkekseniz çıkın karşıma konuşalım. Evet şimdi de tabii bunları hoca gibi görenler tutuyorlar. Millete bugün kredi yapmak için kredi veriliyor, borç veriliyor. Ya bu kredi vermeyin Allah aşkına ya. Ya bu para babalarına hizmettir. Ya kardeşim yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Yani bu insanlara kalırsa size fetva vermeyecekleri hiçbir şey kalmaz. Din kalmaz ortada. Zaten kalmamış ki. Onun için lütfen artık Kur'an'a dönelim, Kur'an'a uygun, sünnete dönelim. Allah yardımcımız olsun.